Pasajın posta kutusu. Mektupları okuyan Adnan Acar. Gönderen William Van Bilyenburg. Alan Spinoza. Pek ünlü Spinoza'ya. Bayım ve tanımadığım dostum. Geçenlerde yayımlanan incelemenizi Eki ile birlikte şimdiden birçok defa dikkatlice okuma onuruna eriştim. Orada ne muazzam bir sağlamlık bulduğumu ve ondan ne kadar zevk aldığımı size değil de bir başkasına söylemek daha uygun düşecek sanırım. Ama en azından şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu kitabı her ele alışımda daha çok beğeniyor ve onda sürekli önceden farkına varmadığım bir şeyler buluyorum. Gel gelelim bu mektupta ne bir dal kavuk gibi görünmek ne de yazarı fazlaca övmek niyetindeyim. İlahların her şeyi bir emeğin karşılığında verdiklerini biliyorum. Şimdi sizi daha fazla merakta bırakmadan bu tanınmadık kişinin kim olduğunu ve size yazma hakkını kendinde nasıl bulduğunu söyleyeyim. Bu kısa ve kırılgan hayatta saf ve içten bir hakikat sevgisiyle insan zekası el verdiği ölçüde kendini bilime vermeye çalışan biri. Hakikati ararken önüne hakikatin kendisinden başka bir hedef koymayan, bilimle elde etmek istediği ün ve servet değil, bütün yalınlığıyla hakikat olan ve bu hakikatle birlikte huzura ermek isteyen biri. Hiçbir hakikat ve hiçbir bilimden, metafizikten ya da en azından metafiziğin bazı dallarından aldığı kadar zevk almayan, hayatının bütün sevincini, boş zamanını ve dinlenme saatlerini ona ayırmakta bulan biri. Yalnız şuna kani oldum ki, hiç kimse kendini sizin kadar mutlulukla ve sizinkine denk bir gayretle bu konuda çalışmaya hasretmiş değildir. Dolayısıyla hiç kimse eserinizin bana eriştiğinizi gösterdiği bu yetkinlik derecesine ulaşmış değildir. Sözün kısası, bu kişiyi daha yakından tanımak elinizdedir. Yeter ki yalpalayan düşüncelerine eğilip onları biraz olsun açarak onu kendinize bağlamayı kabul edin. Ama şimdi incelemenize dönüyorum. Orada damağa okşayan pek çok şey bulduğum halde, içlerinde sindirimi güç olanların çıktığı da oldu. Ama bu konuda benim gibi bir yabancının size itirazlarını sunması doğru olmayabilir. Hele ki bu itirazların hoş karşılanıp karşılanmayacağını bilmiyorsa. İşte bu nedenle. İlk önce, kış akşamlarında vaktiniz kalır da kitabınızda bulduğum güçlükleri cevaplamak hoşunuza giderse, bunlardan bazılarını size iletmemin mümkün olup olmadığını soruyorum. Tabii, sizi daha önemli ve daha zevkli şeylerle uğraşmaktan alıkoymamak şartıyla. Çünkü kitabınızda vaat edildiği gibi, fikirlerinizin daha etraflı bir açıklamasını sunmanızdan daha çok arzu ettiğim bir şey olamaz. Size bunu yazmak yerine şahsen söylemek isterdim. Ama nerede yaşadığınızı bilmiyorum. Ve bir yandan salgın hastalık, bir yandan buradaki meşguliyetlerim beni bu ziyareti ertelemeye mecbur ediyor. Ancak bu mektubun büsbütün boş olmaması için can sıkıcı olmamak umuduyla size yalnız bir hususu soracağım. Hem ilkelerin hem de metafizik düşüncelerin birçok yerinde, gerek kendi kişisel görüşünüz olarak, gerekse felsefesini öğrettiğiniz Bay Descartes adına, yaratma ve varlıkta tutmanın bir ve aynı şey olduğunu, ki bu mesele üzerine biraz kafa yormuş herkes için apaçık ve bir ilk mefhum olarak alınabilir ve Tanrı'nın yalnızca tözleri değil, tözlerdeki devinimi de yarattığını, yani Tanrı'nın sürekli bir yaratımla, tözleri oldukları halde tutmakla kalmadığını, aynı zamanda onların devinim ve çabalarını da sağladığını ileri sürüyorsunuz. Söz gelimi, Tanrı, dolaysız istenci ve işleyişiyle bunu nasıl adlandırdığımızın önemi yok. Sırf ruhun varoluşunun sürmesinin ve olduğu halde kalmasının nedeni değildir. Ruhun devinimini belirlemesi açısından da onun nedenidir. Bir başka deyişle, Tanrı'nın sürekli yaratımı, nasıl şeylerin varoluşunun sürmesinin nedeni ise, şeylerde meydana gelen çaba veya devinimin de aynı şekilde nedenidir. Zira Tanrı dışında hiçbir devinim nedeni yoktur. Buna göre Tanrı, ruhun sadece tözünün değil, sizin de birçok yerde belirttiğiniz gibi, istek diye adlandırdığımız çabasının veya devinimin de nedenidir. Öyle görünüyor ki, bu iddiadan zorunlu olarak çıkan sonuç, ya ruhun devinimi ve isteğinde hiçbir kötülük olmadığı, ya da bu kötülüğe dolayısızca Tanrı'nın neden olduğudur. Çünkü kötülük olarak adlandırdığımız ne varsa, ruh aracılığıyla, dolayısıyla Tanrı'nın doğrudan etkisi ve katkısıyla yapılıyordur. Diyelim ki Adem'in ruhu yasak meyveyi yemek istiyor. Bu durumda yukarıda söylenenler uyarınca Adem'in bu isteğini Tanrı'nın etkisine bağlamak yetmez. Birazdan gösterileceği üzere aynı zamanda bu isteğin belirli bir biçimde tezahür etmesini de Tanrı'ya bağlamak gerekir. Öyle ki Adem'in yasak edimi Tanrı'nın onun sadece istemesini değil, bu isteğin belirli bir biçimde gerçekleşmesini de sağlaması ölçüsünde. Ya kendinde kötü değildir, ya da kötülük dediğimiz şeyi Tanrı'nın kendisi yapmıştır. Ne siz ne de Bay Descartes, kötülüğün Tanrı'nın hiçbir şekilde katkıda bulunmadığı bir var olmayan olduğunu söylemekle bu düğümü çözebilmiş görünüyorsunuz. Peki, öyleyse yasak meyveyi yeme isteği veya kibirli şeytanların Tanrı ile eşit olma isteği nereden geliyor? İstek, sizin de haklı olarak işaret ettiğiniz gibi, ruhun kendisinden ayrı bir şey değil. Ruhun şu veya bu devinimi, yani ruhun çabası olduğuna göre, bu devinme için Tanrı'nın katkısına ihtiyaç duyacaktır. Oysa Tanrı'nın katkısı, yazılarınızdan anladığım kadarıyla, istenciyle bir şeyi şu veya bu şekilde belirlemekten ibarettir. Sonuç olarak Tanrı, iyi olması ölçüsünde iyi bir isteğe olduğu kadar, kötü olması ölçüsünde kötü bir isteğe de katkıda bulunmakta. Yani onu belirlemektedir. Zira hem tözde hem çabada var olan her şeyin mutlak nedeni olan Tanrı'nın istenci, kötü olması ölçüsünde kötü isteğinde ilk nedeni gibi görünmektedir. Ayrıca bizde olup da Tanrı'nın ezelden beri bilmediği hiçbir istenç belirlenimi yoktur. Aksi halde Tanrı'ya bir yetkinsizlik atfetmiş olurduk. Ama Tanrı bunu kendi kararları yoluyla bilmeyecekse başka ne yolla bilebilir? Demek ki belirlenimlerimizin nedeni Tanrı'nın kararlarıdır. Ve böylece buradan çıkan sonuç, ya kötü isteğin kötü bir şey olmadığı ya da Tanrı'nın bu kötülüğün dolaysız nedeni olduğu ve onu gerçekleştirdiğidir. Hem burada teologların edimle edime bağlı kötülük arasında yaptıkları ayrıma yer yoktur. Çünkü Tanrı edimin kendisine olduğu kadar edimin tarzına da karar vermiştir. Bir başka deyişle, Tanrı, Adem'in sadece yasak meyveyi yiyeceğine değil, bunu verilen buyruğa karşı gelerek yiyeceğine de karar vermiştir. Buradan bir kez daha şu sonuca varılıyor gibidir. Ya Adem'in buyruğa rağmen yemesi bir kötülük değildir, ya da bu kötülük bizzat Tanrı'nın işidir. İşte kıymetli bayım, şimdilik incelemenizde iyi anlayamadığım noktalar bunlar. Zira bana bu iki aşırı ucu da kabullenmek zor geliyor. Keskin yargınızdan ve yeteneğinizden beni tatmin edecek bir cevap bekliyor ve sonrasında size ne kadar boşluk alacağımı göstermeyi umuyorum. İnanın bayım, beni bu cevabı istemeye iten tek saik, hakikat arayışıdır. Özgür biriyim, hiçbir hizbe ya da öğretiye bağlı değilim. Namuslu bir ticaretle geçiniyorum ve arta kalan zamanımı bütün bunlara ayırıyorum. sizden naçizane ricam, bu güçlükleri işaret etmemden dolayı bana gücenmemenizdir. Eğer bana cevap vermek niyetindeyseniz ki bunu yürekten diliyorum, şu adrese yazabilirsiniz. Sadık hizmetkarınız. Dordry, 12 Aralık 1664. Kötülük mektupları. Çeviri Albert Nahum. Nordung Yayınları.
Haftaya Spinoza'nın cevabı.
Pasajın posta kutusu. Mektupları okuyan Adnan Acar. Thank you.